Ayrım 17.
Sait Halim Paşa ve Fethi Bey biraz temkinli davranılmasını, uygun bir zamanın beklenmesini söyleyerek ikircikli davranmışlar. Fakat Enver Bey her zamanki atılganlığıyla "Şartlar hazırdır, ne bekliyoruz?" diyerek baskın kararının çıkmasını etkilemiştir. Hareket tam anlamıyla bir baskın biçiminde düzenlenecekti. Tarih olarak 23 Ocak Perşembe günü saat 15 seçilmişti. Çünkü bu saatte devletlerin verdiği notaya verilecek yanıt son şeklini alacaktı. Bakanlar Kurulu'nun üyeleri ile sadrazamın o sırada makamında bulunacağı biliniyordu. Babali de muhafız kıtası olarak görev yapan Uşak taburunun herhangi bir harekette bulunmaması sağlanmıştı. Taburun başındaki subayların önemli bir bölümü cemiyetin üyesiydi. Olaya yığınsal bir gösteri havası vermek için baskın saatinden önce güvenilen subay ve siviller Babali çevresindeki kıraathanelerde toplanacaklar ve işaret üzerine sadaret binası önündeki yerlerini alacaklardı. Daha önceden bastırılmış olan bildiri bu sırada halka, basına ve elçiliklere dağıtılacaktı. Ömer Naci çevredeki sivilleri gösteriye katmak için Naf'ın nezareti ve Babali önünde heyecanlı söylevler verecekti. Hareketi yapacak olan grup bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin bulunduğu binanın önünden hareket edecek olan Enver Bey ve arkadaşlarıydı. Bunlar Babali'ye girerek Kamil Paşa'nın istifasını sağlayıp saraya götürecekler, yerine Mahmut Şevket Paşa'nın sadarete atandığına dair Hatt-ı Hümayun'u alacaklardı. İç ve dış haberleşmeyi kesme görevi Kara Kemal'e verilmişti. Saat tam 3'te hareketin başarıya ulaştığı anda Talat Bey, İçişleri Bakanlığı vekaletine haiz olarak tüm illere durumu bildiren telgraflar çekecekti. Azmi Bey ise polis müdüriyetine el koyacaktı. Sapancalı Hakkı'dan hareket ediniz haberini alınca merkezi umumi önünde beklemekte olan Enver kendisi için hazırlanan beyaz ata bindi. Atın çevresinde İzmitli Mümtaz, Filibeli Hilmi Beyler korumayı sağlamak için yürüyorlardı. Grup Babali'ye inen yola dönünce Nafian vekaletinin merdivenleri üzerine çıkmış olan Ömer Naci'nin sesini duydular. Bütün gücüyle haykırarak şunları söylüyordu. Vatandaşlar, hükümet Edirne'yi terk ediyor. Şu dakikada Babali'yi göstererek burada notalar imzalanıyor. Türk milleti bunu asla kabul etmeyecektir. İT buna asla müsaade etmeyecektir. Yaşasın millet, yaşasın İT. Sonra etrafında toplanan kalabalığa hitap ederek, işte hürriyet mücahidi Enver Bey, Babali'ye doğru yürüyor. İşte kapının önünde arkadaşlarımız. Yüzlerce sivil ve subay ellerinde tabanca içeri girmeye hazırlanıyor. Onlarla birlik olunuz. Bu acizler idaresine son veriniz. Bu sırada sadaret binasını korumakla görevli Uşak taburunun bahçede silah çattığı görüldü. Ömer Naci bu kere de onlara seslendi. Evlatlar, elinizdeki silahları millet size kullanmak için vermiştir. Düşman Çatalca'dadır. Mübarek vatanı çiğneye çiğneye oraya kadar gelmiştir. Biz milli şerefi, milli namusu korumak, mukaddes aile yurdumuzu kurtarmak istiyoruz. Siz başka türlü düşünüyorsanız işte sinem açıktır, ateş ediniz. Böylece Ömer Naci'nin heyecan verici söylevleriyle Babali'nin bahçesine girilmiş, dış kapılar kapatılmıştır. Dış kapının ötesinde büyük bir kalabalık, avluda beyaz at üzerindeki Enver'i, al sancakları, İT'nin ileri gelenlerini heyecanla seyrediyorlardı. Enver yanında Yakup Cemil, Mümtaz, Sapancalı Hakkı, Mustafa Necip, Hilmi Beyler olduğu halde sadaret binasına doğru yöneldi. Onları Talat Bey, Mithat Şükrü izliyorlardı. Sapancalı Hakkı ve Yakup Cemil'in görevleri yol açmak, gerekirse korumayı sağlamaktı. Kapıda nöbet tutan askerler Sapancalı Hakkı'nın selam dur komutu üzerine gelenleri selamladılar ve İT'nin baskını yapan ekibi sadaret binasına girdi. Sadaret binasının girişindeki salondan gürültüler ve silah sesi duyan Harbiye Nazırı Nazım Paşa salona çıkarak Enver Bey ve arkadaşlarına "Ne oluyor? Aklınızca sadareti mi basmaya geldiniz? Haddinizi biliniz." diye azarlayıcı bir tonda bağırınca Yakup Cemil Nazım Paşa'yı vurdu. Sonra Talat ve Enver Beyler sadrazamın odasına girdiler, ondan istifa etmesini istediler. Bu sözleri işitmemiş görünen Kamil Paşa niye geldiklerini sordu. Bunun üzerine Enver Bey halkın ve askerin galeyan halinde olduğunu, kendisinin sadaretten çekilmesini istediklerini söyleyince paşa gene biraz direnmek istedi. Fakat sonunda cehet-i askeriyeden vuku bulan talep üzerine diye başlayan istifasını yazdı. Enver ve Talat cehet-i askeriye deyiminin yanına ve ahaliden ibaresinin de konmasını önerdiler. İstifayı alan Enver Bey saraya giderek Kamil Paşa'nın istifa mektubunu padişaha sundu. Müsaade-i şahaneleri olursa yerine Mahmut Şevket Paşa kulunuzun tayinini ahali ve ordu namına istirham ediyorum. Hükümet kuruluncaya kadar dahiliye nezareti işlerine vekil olarak Talat Bey'in bakmasını, ordu başkomutanlık vekaletine Müşir İzzet Paşa'nın getirilmesine münasip olacağını takdirlerine arz ediyorum biçiminde konuştu. Padişah bütün önerileri kabul etti. Böylece İT'yi yeniden iktidara taşıyan Mahmut Şevket Paşa kabinesi kurulmuş oldu. Bu kabinede Sait Halim Paşa Hariciye, Hacı Adil Bey Dahiliye, Rıfat Bey Maliye, Şükrü Bey de Marif Nazırı olarak görev aldılar. Babali baskını Kamil Paşa hükümetinin Edirne'yi Bulgarlara bıraktığı nedeniyle yapılmıştı. Edirne'nin kurtarılması İT'nin geleceği açısından da önemliydi. Büyük devletlerin Düveli Muazzama 17 Ocak 1913 tarihli notasına verilen yanıt bu görüşler çerçevesinde hazırlandı. Notada Edirne ve Ege adaları ile ilgili olarak şu noktalara yer verilmişti. Edirne bir Müslüman şehri olup Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci başkentidir. Onun terk edileceği sözünün telaffuzu bile ülkede heyecan yaratmaya sebep olur. Nitekim böyle bir heyecan önceki hükümetin çekilmesi sonucunu vermiştir. Bununla birlikte bir barış ve uyum gösterisinde bulunmak amacıyla Osmanlı hükümeti Edirne şehrinin Meriç'in sağ kıyısına düşen kısmını bırakabilir. Ege adalarına gelince bunların bir kısmı Çanakkale Boğazı'na yakınlıkları nedeniyle boğazın korunması ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Diğerleri de Anadolu'nun çok yakın birer parçasıdır, ayrılamazlar. Ayrıldıkları takdirde birer fesat ocağı olurlar. Anadolu kıyılarında durum Makedonya'nın haline döner. Bu yönleri göz önünde tutmak şartıyla adaların mukadderatının tayini işi takdirlerine bırakılabilir. Notaya verilen yanıtın bundan sonraki bölümü İT'nin yeni politikasını ortaya koymak açısından önemlidir. Verilen yanıta göre çeşitli özveriler yapacak olan Osmanlı hükümeti, gümrük özgürlüğünü, mali ve iktisadi bağımsızlığı, serbest hukuk esasına dayalı ticari anlaşmalar yapabilme hakkını, Türkiye'deki yabancıların da yurttaşlar gibi vergi vermelerini, bu koşullar yerine getirilinceye kadar gümrük resimlerinin %4 artmasını, yabancı postanelerin kaldırılmasını ısrarla istemekte ve kapitülasyonların kaldırılacağı konusunda büyük devletlerden kesin bir vaat talep etmektedir. 30 Ocak yanıtının tarihlerimizde daima birinci bölümü yer alır. Oysa yeni hükümet Rumeli terk edilecekse bunun ancak bu ödünler karşılığında gerçekleşebileceğini ortaya koymuştur. Böylece İT kendi kadroları içerisinde çok sözüne ettiği iktisadi bağımsızlık ilkesini açık bir biçimde sergilemektedir. Bu istekler gerçi kağıt üzerinde kalmıştır ama gelecekte Türkiye'li aydınların genel istek doğrultusunda ilk habercisi sayılabilirler. Notanın verilme hazırlıklarının yapıldığı sırada Bulgarlar Çatalca'da saldırıya geçtiler. Savaş 4 gün sürdü ve ilk kez Bulgarlar büyük kayıplar vererek püskürtüldüler. Bu çatışma hükümeti uyardı ve Edirne'nin kurtarılması için yeni bir plan yapıldı. Bu plana göre Bolayır grubu Keşan Edirne doğrultusunda saldırıya geçerken aynı anda Şarköy'den yapılacak bir çıkartma ile Edirne çevresinde bir kıskaç harekatının gerçekleştirilmesi, böylece kentin kurtarılması planlanıyordu. Bu plan başarıya ulaştığı takdirde Çatalca'daki Bulgar kuvvetlerinin de arkasındaki ikmal yolları kesilmiş olacaktı. Ne yazık ki Şarköy çıkartması vaktinde yapılamadı ve istenilen sonuca da ulaşılamadı. Bu durumda barış konusu tekrar gündeme geldi. Bakanlar Kurulu'nda savaş yanlıları ile barış yanlıları arasındaki tartışmalar çok sert geçti. Dahiliye Nazırı Hacı Adil Bey ve Marif Nazırı Şükrü Bey, İT merkezinin düşüncelerini yansıtarak, barış için zaman erken diyorlardı. Sadrazam ve Harbiye Nazırı bir an önce barışın yapılmasından yanaydılar. Ordunun alt kademelerindeki genç subaylar da savaşa devam kanısındaydılar. Tanin gazetesi gençlerin bu düşüncelerini yansıtarak yaşlı kumandanlarla başarı sağlanamaz gözlemini ele alan bir yazıyı yayınlayınca İT'nin bir nevi organı olan bu gazete kapatıldı. Barışın imzalanması halinde İstanbul'da meydana gelecek muhalif galeyanın sindirilmesi için bazı askeri güçler İstanbul'a getirildi. Büyük devletlerin verdikleri kararlara göre barışın ana çizgileri şöyleydi. Trakya'da Osmanlı-Bulgar sınırı Midye-Enez arasında çizilecek düz çizgi olacaktı. Girit Yunanistan'a bırakılacaktı. Yunan işgali altındaki Ege adaları hakkında son kararı büyük devletler verecekti. Harp tazminatı diye bir şey söz konusu edilmeyecekti. Kabine bu teklifleri kabul etti. 31 Mart'ta bunu büyük devletlerin temsilcilerine bildirdi. Londra barış görüşmeleri sonunda 30 Mayıs 1913'te barış imzalandı. Bu barış İT'nin yenilgisi olarak muhaliflerce yorumlandı ve İstanbul'da İT'ye karşı muhalefet yeniden örgütlenmeye başladı. Bu kez muhalefetin saflarına saltanat ailesinden bazıları da katıldı. İT'ye karşı büyük bir komplo planlandı. Bu komplonun örnek aldığı model Babali baskınıydı. Fakat hazırlıklar ondan çok daha yaygın biçimde yürütülmüştür. Olayın çekirdeğinde Halaskaran grubuna bağlı birkaç sergerde bulunmakla beraber asıl amaç Hürriyet-i İtilaf'ın iktidara getirilmesiydi. Saltanat ailesine mensup bazı kişiler, eski politikacılar açık ya da dolaylı şekilde bu komplonun içerisinde yer almaktaydılar. Vurucu timler işlerini bitirdikten sonra bunlar ortaya çıkacaklardı. Ne var ki muhalefetin bilmediği şey İstanbul muhafızı Cemal Bey ile polis müdürü Azmi Bey'in işin başından beri bazı şeylerin farkında olmalarıdır. Harekat iki aşamalı olarak planlanmıştı. Birinci aşamada Mahmut Şevket Paşa başta olmak üzere İT'nin ileri gelenleri öldürülecek ve kışkırtılan halk şeriat isteriz sloganı ile Babali'ye sevk edilecek. Böylece hükümete el konulacaktı. Bilinen o ki bu eylem sırasında dış güçlerin de muzahereti sağlanmış bulunuyordu. Planı yapanlar Balkan Savaşı içerisinde elçiliklerin savunması için İstanbul'a getirilmiş olan savaş gemilerinden İstanbul'a asker çıkartılmasını açıkça istemişlerdir. Mahmut Şevket Paşa'ya suikastin yapıldığı 15 Haziran 1913 günü İstanbul muhafızı Cemal Bey, sonradan paşa, Harbiye nezaretine giderek bugünlerde bazı suikastlerden bahsolunduğunu, belki yarın öbür gün bunu önlemek amacıyla bazı tevkifler yapmak zorunda kalacağını, İstanbul'da emniyet ve asayişin korunması için her türlü tedbirleri almışsa da ayrı ayrı şahıslara yapılacak suikastlere karşı bütünüyle önleyici tedbirler almak mümkün olamayacağı için kendilerinin de uyanık davranmalarının uygun olacağı ve refakatindeki yaverlere de bu yolda ve özel surette direktif verdiğini bilgi olarak sundu. Bu bilgi üzerine Mahmut Şevket Paşa'nın tepkisi, "Adam sen de. İş olacağına varır, ne yapalım, el hükmü lillah" sözleriyle belirdi. Paşa her zamanki saatinde 11 dolaylarında Harbiye nezaretinden ayrıldı. Bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binası. Arabası Beyazıt Meydanı'nı geçerek divan yoluna girdi. Bu yolun Gedikpaşa yokuşu başına rastlayan bölümünde bulunan bir medrese yolu daraltmaktaydı. Bu noktada caddeyi bir cenaze kalabalığı kesmişti. Paşanın arabası onların geçmesi için bir süre durdu. İşte tam bu sırada arabanın penceresinden uzanan bir el paşanın üzerine ateş etti. Paşa yanında oturan başyaveri Eşref Bey'in üzerine yığıldı. Başyaver Eşref arabadan çıkarak katilleri kovalamaya başladı. Bu arada paşanın arabasını saran kalabalık içinde bulunan katillerden bir bölümü arabaya saldırarak orta sandalyede oturan yaver İbrahim Efendi'yi öldürdükleri gibi arabanın içine yığılmış olan Mahmut Şevket Paşa'nın üzerine birkaç el daha ateş ettiler. Sonra ileride kendilerini saklayan arabaya binerek kaçtılar. Suç ortaklarının bir bölümü çevreye dağıldı. Bunlar arasından sadece Topal Tevfik yakalanabildi. Sadrazamın öldürülmesi İT'de büyük bir şaşkınlık yarattı. Fakat bu havadan kısa sürede kurtulan liderler, ülkenin sadrazamsız kalmaması için Said Halim Paşa'nın sadaret kaymakamlığına, vekaletine, atanmasını gerçekleştirdiler. Böylece önemli bir adım atılarak hükümetin devamlılığı sağlanmıştı. Bundan sonra iş İstanbul'da güvenliğin ve düzenin temin edilmesine kalıyordu. Bu da yakın yerlerde bulunan Enver Bey ve Kuşçubaşı Eşref gibi cemiyetin güvendiği kişilerin kumandasındaki güçlerden bir bölümünün geçici de olsa başkente getirmekle sağlandı. Bu tedbirlerin alınmasından sonra paşanın cenaze töreninin cinayetin ertesi günü yapılacağı ilan edildi. Bu tören bir yerde İT'nin muhalefete karşı gövde gösterisi olacaktı. 150 binin üzerindeki bir kalabalığın katıldığı tören çok görkemli oldu. Halk coşkulu bir şekilde paşanın arkasında gözyaşı döküyordu. Törenin arkasından büyük bir muhalif avı başlatıldı. Komploda uzak yakın parmağı olan herkes ya tutuklanıyor ya da yurt dışına kaçarak canını kurtarıyordu. Ele geçen ve geçmeyen bütün komplocular Remzi Paşa'nın başkanlığındaki sıkı yönetim mahkemesi tarafından yargılandılar. Şerif Paşa, Prens Sabahattin, Gümülcineli İsmail Hakkı, eski Dahiliye Nazırı Reşit Bey, Kemal Mithat Bey, Pertev Tevfik, Kaymakam Zeki Bey, Vahdettin'in kayınbiraderi, Nazmi Paşaoğlu Abdurrahman, eski Jandarma Kumandanı Mehmet Bey, Kavaklı Mustafa gıyaplarında idama mahkum oldular. Damat Salih Paşa, Polis Siyasi Kısım Müdürü Muhip, Miralay Fuat, Yüzbaşı Çerkez Kazım, Topal Tevfik, Hasan Kaptanoğlu, Ziya ve kardeşi Hakkı, Teğmen Mehmet Ali, Abdullah Safa, Şoför Cevat ve Jandarma Kemal de yüzlerine karşı idama mahkum edildiler. Saltanat ailesinden Salih Paşa'nın asılmaması için çeşitli baskılar gelmesine karşın sonuçta hükümler infaz edildi. Said Halim Paşa sadrazamlığa asaleten atandı. Dahiliye nezaretine Talat Bey, Harbiye nezaretine Ahmet İzzet Paşa, Nafia nezaretine Osman Nizami Paşa, Ziraat nezaretine Süleyman Bostani Efendi getirildiler. Böylece İT kurulduğundan beri ilk kez kendi isteği doğrultusunda kabine kurmuş oluyordu. Muhalefet ise artık başını doğrultamayacak biçimde ezilmişti. Yeni kabinenin kuruluşundan biraz sonra Balkan devletleri Rumeli topraklarının paylaşımı nedeniyle anlaşmazlığa düştüler. Bulgaristan Ege Denizi'ne erişmek için adeta bu anlaşmazlığı körüklüyordu. Nitekim Sırbistan ve Yunanistan'a karşı 3 Temmuz 1913'te ani bir saldırıya geçti. Buna karşın Romanya da Bulgaristan'a karşı savaşa girdi. Olaylar Edirne'nin geri alınabilmesini gerçekleştirecek biçimde gelişiyordu. İT'nin liderlerinden bir bölümü Edirne'ye doğru ordunun yürüyüşe geçmesini istiyorlardı. Ayrıca bunun içinde gerekçeleri vardı. Çünkü Bulgaristan barış anlaşması gereği sınır olan Midye Enes hattına ordularını çekmemişti. Sonuçta Ahmet İzzet Paşa ikna edilerek gerekli hazırlıklara başlandı. Büyük devletlerin karşı koymasına rağmen harekata başlayan ordu ileri yürüyüşüne geçti. Fethi Bey kumandasındaki kuvvetler de 21 Temmuz 1913'te Edirne'ye girdiler. Böylece İT'nin Baba Ali baskınını yaparken kamuoyuna vermiş olduğu söz gerçekleşmiş oluyordu. Bu arada Kuşçubaşı Eşref, Süleyman askeri ve militan bazı subayların oluşturduğu milisler Batı Trakya'nın bir bölümünü de kurtararak burada bağımsız bir cumhuriyet kurdular. Bu cumhuriyet 2 ay süreyle yaşadı. 29 Eylül 1913'te İstanbul'da Bulgaristan'la imzalanan barış antlaşması gereği bu yöre Bulgaristan'a bırakıldı. İstanbul Antlaşması ile çizilen Türkiye'nin Avrupa sınırı bugün de aynen korunmaktadır. Balkan Barışı'nın başladığı Eylül 1913'te ülkenin içinde bulunduğu durumun kısa bir tanımı yapılsaydı şunlar söylenebilirdi. Devletin sınırları daralmıştı. Rumeli bütünüyle elden gitmişti. Oysa bu yöre imparatorluğun en ileri yöresiydi. Geriye kalan Anadolu, Suriye, Irak ve Arap Yarımadası ise iktisadi açıdan çok geri kalmış bir yapıdaydı. Bu bölgenin ulaşım, sanayi ve diğer bayındırlık olanakları bulunmamaktaydı. Halk devletin yıllar boyu süren tek boylu sömürüsünden ötürü merkezi hükümete karşın küskün, cahil ve yoksuldur. Bu yığınlara dayanarak büyük atılımların yapılması olanaksız görünmektedir. Osmanlı aydını bedbinlik içindedir. Halkın doğruları fark edebilmesi için kısa sürede eğitilmesi ve çağdaş gelişimler doğrultusunda ileri bir düzeye kavuşturulması zorunludur. Bu ise bir inanç işi olduğu kadar ekonomik olanaklara bağlıdır. Diğer yandan 600 yıllık Osmanlı geleneğinin sonucu olarak bütün sorunların çözümü devletten beklenmektedir. Peki, devletin bu yönde neler yapması gerektiğini sergileyecek bir model var mıdır? İT'nin belirgin bir modeli bulunmamaktadır. Yalnız Edirne'nin kurtuluşundan sonra toplanan 1913 kongresinde, 20 Eylül 1913, Fethi Bey'in okuduğu açılış nutkunda o güne kadar geçen olaylar özetlendikten sonra imparatorluğa ekonomik canlılık kazandıracak yeni kanunlara, ticaret ve endüstrisinin geliştirilmesi, tarım kooperatiflerine, ulusal banka ve benzeri finans kuruluşlarına gereksinim olduğu vurgulanmaktaydı. Aynı konuşmada eğitim sorunu, dinde yozlaşmanın önünün alınması gibi temel konulara da değiniliyordu. Bu kongrede atılan bir adımda İT'ye tam bir siyasi parti hüviyetinin verilmek istenmesidir. Örgütlenmenin bu doğrultuda değiştirilmesi gerektiği açılış konuşmasında ortaya konmuştur. İT, demokrasiye ve meşrutiyet düşüncesine saygısını göstermek amacıyla seçimleri yenilemiştir. Böylece 1912'de feshedilen Meclis-i Mebusan yeniden toplanmıştır. Yeni Meclis-i Mebusan'da artık muhalefet yoktur. Buna karşın Ermeni ve Rum azınlık milletvekilleri kendi programları doğrultusunda görüşlerini, eleştirilerini yapmışlardır. Ekonomik durum bir önce de belirttiğimiz gibi tam bir bunalım manzarası gösteriyordu. Savaşın verdiği yıkıntı, ülkenin her yanında devam ettiği gibi yüz binlere ulaşan göçmenlerin yarattığı sorunlar da bu yıkıntıya yeni boyutlar eklemişti. Maaşlar muntazam ödenememekteydi. Hazinenin ihtiyaçları kısa vadeli avanslarla karşılanıyordu. Cavit Bey dış borç bulma konusunda büyük uğraşlar vermekteydi. Bu dönemde en önemli borçlanma, Nisan 1914'te Fransa ile yapılan Paris borsasında işlem gören borçlanmadır. Bu İT'nin ileri gelenleri arasında büyük bir sevinç uyandırmıştı. Bu arada İT önderleri arasında önemli bazı çekişmelerin olduğu görülmektedir. Bunların önde geleni Enver Bey'in Harbiye Nazırlığı konusunda çıkmıştır. Genç subaylar Balkan Savaşı'nın yenilgisini ordu komuta düzeyinin yaşlılığına bağlıyorlardı. Bunun için de Enver Bey'in Harbiye Nazırlığı konusunda ısrarlıydılar. Ahmet İzzet Paşa kendisine önerilen ordunun bütünüyle gençleştirilmesini kabul etmeyince, Ocak 1914'te Harbiye Nazırlığından ve Başkumandanlıktan istifa etmiştir. Trabluskarp ve Balkan Savaşı'ndaki başarılarından ötürü 6 yıl kıdem alarak ferikliğe getirilen Enver Paşa, Harbiye Nazırı, aynı şekilde terfi ettirilen Cemal Paşa da Bahriye Nazırlığına atanmışlardır. Sorun çıkarması muhtemel olan Fethi Bey, Sofya'ya büyükelçi olarak gönderilmiş, yanına da ateşe militer olarak Mustafa Kemal verilmiştir.